Ayrım 16.
Bu başarıda atlarının olduğu kadar Hipodamia'nın da parmağı vardı. Genç kız ya Pelops'a tutulmuş ya da artık bu yarışlara bir son verme zamanının geldiğine inanmış olacak ki babasının arabacısı Martilos'u parayla kandırdı. Martilos kralın arabasının tekerleklerini gevşetince yarışı Pelops kazandı. Sonraları kendisinin Hipodamia ile evlenmesini sağlayan arabacıyı öldürttü Pelops. Bazıları aileyi kasıp kavuran felaketlere asıl bu davranışın sebep olduğunu söylerler. Ama yazarların çoğuna göre torunlarına uğursuzluk getiren Tantalos'tur. Bu soydan gelen kimse Tantalos'un kızı Niobe'ninki kadar korkunç bir cezaya çarptırılmamıştır. Oysa herkes tanrıların kardeşi Pelops'a davrandıkları gibi davranacaklarını sanmıştı ona. Evlilik hayatında mutluydu Niobe. Kocası Ampion, Zeus'un oğluydu. Lyra çalmada kimse yarışamazdı onunla. Ampion bir keresinde ikiz kardeşi Zetos'la birleşerek Tebai'nin çevresine yüce bir duvar çekmişti. Güçlü kuvvetli bir adamdı Zetos. Kardeşinin sporla değil de sanatla uğraşmasını küçümserdi. Ama iş duvarı yapmak için kaya bulmaya gelince kardeşi kendisinden baskın çıktı. Lyra'sından öyle büyüleyici ezgiler çıkarttı ki içlenen taşlar onun ardından ta Tebai'ye kadar geldiler. Tebai'de Ampion'la Niobe uzun bir süre mutluluk içinde egemenliklerini sürdürdüler. Ama Tantalos'un küstahlığı Niobe'nin içine yerleşmişti bir kere. Pelops'un kardeşi kendisini bütün ölümlülerden üstün görüyordu. Zengindi, soyluydu, güçlüydü. 7 tane yiğit yakışıklı oğul, 7 tane de birbirinden güzel kız doğurmuştu. Tanrılara babası gibi gizliden gizliye değil, açık açık meydan okumayı koymuştu aklına. Tebai halkına kendine tapınmalarını söyledi bir gün. Leto benim yanımda nedir ki dedi. Topu topu iki çocuğu var. Apollon'la Artemis. Benimkiler onların 7 katı. Üstelik ben kraliçeyim. O ise Delos'a sığınıncaya kadar yersiz yurtsuz gezginin biriydi. Artık Leto'ya değil bana tapacaksınız. Kendi güçleriyle başı dönenlerin kızgınlıkla söyledikleri sözler gökyüzünde hemen duyulur. Çok geçmeden Apollon'la Artemis Tebai'ye geldiler. Bir vuruşta Niobe'nin bütün çocuklarını yere serdiler. Niobe yas içinde o genç güçlü gövdelerin yanına çöktü. Yüreği taş kesilmişti sanki. Gözlerinden oluk gibi yaşlar akıyordu. Tanrılar gece gündüz ağlayan bir taş parçasına çevirdiler onu. Pelops'un iki oğlu oldu. Alterus'la Teestes. Uğursuzluk bütün gücüyle onları da sardı. Teestes ne yapıp yapıp kardeşinin karısını elde etti. Atreus kardeşiyle karısının seviştiklerini anlayınca akla gelmeyecek kadar korkunç bir ceza düşündü. Teestes'in iki küçük çocuğunu öldürüp parça parça doğrattı, kaynattırdı. Babalarının önüne yemek diye koydu. Kardeşi kral olduğu için Teestes'in elinden bir şey gelmedi. Atreus'un çocuklarıyla torunları bu davranışın cezasını çektiler. Agamemnon ile çocukları. Olimpos'ta yapılan toplantıda ilk Zeus konuştu. İnsanlara, tanrılara karşı yakışık almayan davranışlarda bulundukları, bir de kendi kötülükleri sonucunda ortaya çıkan şeylerden ölümsüzleri sorumlu tuttukları için iyice çattı. Agamemnon'un oğlu Orestes tarafından öldürülen Ogistios'u hepiniz tanırsınız dedi. Agamemnon'un karısını nasıl sevdiğini, sonra onun Troya'dan dönen kocasını nasıl öldürdüğünü hepiniz bilirsiniz. Biz ödevimizi yaptık bu konuda. Hermes'i yollayarak kendisini uyardık. Atreus'un oğlunun öcü Orestes tarafından alınacak dedik. Ama bu dostça öğüdümüz bile onu yolundan çeviremedi. Şimdi cezasını çekiyor. İlyada'dan alınan bu bölümde Atreus soyu ilk olarak söz konusu edilmektedir. Odesya'da Payıklar ülkesine düşen Odysseus onlara Hades'te karşılaştığı ölüleri anlatırken içlerinde en çok Agamemnon'a acıdığını söyler. Ona nasıl öldürüldüğünü sorunca şu karşılığı almıştır. Sofrada yemek yerken başıma bir balta indi. Ogitos karımla birleşerek yaptı bunu. Beni evine çağırdı, sofrada öldürdü. Adamlarımı da öldürdü birer birer. Çarpışmada savaşta ölenleri görmüşsündür. Ama kimse bizim gibi şarap çanaklarının donanmış sofraların yanında bir şölende ölmemiştir. Kassandra'nın çığlığını duydum. Clytemnestra onu üstümde öldürdü. Ellerimi uzatmaya çalıştım ama olmadı, ölüyordum. Yüzyıllar sonra İsa'dan önce 450'de Aisiklos'un yazdığı oyun ise oldukça değişiktir. Öç, tutku gibi çeşitli duyguları işleyen bu büyük oyunda Agamemnon, bir kadınla bir erkek arasındaki yasak sevgi yüzünden değil, öz kızını öldürdüğü için ölür. Bir annenin sevgisi, içinde beslediği öç duygusu onu ölüme sürükler. Augustos silik kalır. Clytemnestra'dır önemli olan. Atreus'un iki oğlu, Troya'daki Yunan kuvvetlerinin komutanı Agamemnon ile Helena'nın kocası Menelaos apayrı yaşadılar. Sonları da birbirine benzemedi. Önceleri kardeşi kadar ün kazanamayan Menelaos, sonraları yükseldi. Troya düştükten sonra karısını da geri aldı. Athena'nın yolladığı rüzgarla Mısır'a kadar sürüklendi gemisi. Ama sonunda sapasağlam yurduna döndü. Helena ile mutluluk içinde yaşadı. Troya düştüğü zaman komutanlar arasında Agamemnon kadar talihlisi yoktu. Öteki gemileri uzak ülkelere sürükleyen fırtınadan sapasağlam çıkmıştı gemisi. Şehrine girdiği zaman bütün tehlikeleri atlatan şanlı bir önder gözüyle bakıyorlardı kendisine. Karaya ayak bastığını duymayan kalmamıştı onun. Agamemnon parlak bir savaştan sonra evine kavuşan en başarılı komutandı. Kendisini karşılayanlar arasında kafalarından iyi şeyler geçmediği yüzlerinden belli olan kişiler vardı yine de. Çevresini kötülük sarmış Agamemnon'un diyorlardı. Saray eski saray değildi artık. Dili olsa da söylese. Sarayın önünde krallarını bekleyen büyükler daha da karamsardı. Babasına bütün yüreğiyle inanan küçük, temiz Iphigenia geliyordu akıllarına. Hançerlere, katı yüzlere bırakılan o güzel kız. Agamemnon kendi istememişti bunu. Troya'ya yelken açmak için tatlı bir yel bekleyen orduya söz geçirememişti. Yine de bu kararda babadan oğula geçen o korkunç kanın etkisi vardı. Yaşlılar lanet denen şeyi biliyorlardı. Kan susuzluğu içlerine işlemiş, yeni kanlar akıtılıyor eski yaralar kapanmadan. Iphigenia öleli 10 yıl olmuştu. Ama bu ölümün sonuçları o güne kadar kalmıştı. Her günahın yeni bir günah doğurduğunu biliyordu yaşlılar. Belki de bir şey olmaz diye avunmak boşunaydı, biliyorlardı. Öç saraya girmişti bile. Agamemnon'u bekliyordu. Kızının öldürüldüğü Aulis'ten döneli beri kraliçe Clytemnestra'nın içine öç duygusu yerleşmişti. Çocuğunu öldüren kocasına bağlı kalmadı. Kendine bir sevgili buldu. Herkes biliyordu bunu. Agamemnon'un döndüğü haberi saraya ulaştığında Clytemnestra'nın sevgilisini yollamadığını da biliyorlardı. Sarayda neler dönüyordu acaba? Kara kara düşünürlerken kralın arabası avluya girdi. Çok güzel, tuhaf görünüşlü bir de kız vardı arabada. Herkes sevinç çığlıkları atıyordu. Nöbetçiler selam dururken büyük evin kapıları açıldı. Eşikte kraliçe göründü. Yüksek sesle başarısının sürmesi için tanrılara yakarıyordu kral. Kraliçe ona doğru ilerledi, yüzü ışıl ışıl başı dikti. Agamemnon'dan başka orada bulunan herkes kocasını aldattığını biliyordu onun. Yine de böyle bir durumda sevgiden, özlemden söz açmak gerekirdi. Coşkun sözlerle kocasını karşıladı Clytemnestra. Sen bizim güvencemizsin dedi, güçlü koruyucumuzsun. Seni görmek azgın bir fırtınadan sonra denizcinin karayı görmesi, susuz yolcunun gür pınarlara varması gibi bir şey. Agamemnon aşırılığa kaçmadan karşılık verdi karısına. Sonra saraya doğru yürüdü. Arabadaki kızı gösterdi. Priamos'un kızı Kassandra'ydı bu kız. Karısına onu ordusunun kendisine armağan ettiğini söyledi. Tusak kızların en alımlısıydı Kassandra. Clytemnestra ona iyi davranmalıydı. Bu sözlerden sonra karı koca saraya girdiler. Kapılar bir daha açılmamasına kapandı arkalarından. Kalabalık dağılmıştı. Sessiz yapının kapalı kapıların önünde tedirgin yaşlılar bekleşiyordu yalnız. Garip bakışlarla tutsak prensesi süzüyorlardı. Sözlerine kimsenin inanmadığı bir bakıcı olduğunu duymuşlardı onun. Söyledikleri sonradan hep çıkarmış. Korku içinde onlara döndü prenses. Nereye getirilmiş olduğunu sordu. Yaşlılar onu yatıştırmak istediler. Bu evde Atreus'un oğlunun oturduğunu söylediler. Tanrı'nın nefret ettiği ev bu diye haykırdı Kassandra. İnsanların öldürüldüğü, döşemelerin kanla kızardığı bir ev. Yaşlılar şaşkınlıkla, korkuyla birbirlerine baktılar. Onların düşündüklerini bu yabancı nereden biliyordu? Çocukların ağlayışını duyuyorum diye inledi Kassandra. Kanayan yaralar için ağlıyorlar. Bir baba şölen sofrasında yediği et kendi çocuklarının eti. Thaestes'le oğulları nereden duymuştu bunu? Çılgınca sözler dökülüyordu kızın dudaklarından. Sanki bu evde yıllar boyunca olup bitenleri, işlenen günahları kendi gözleriyle görmüştü. Sonra geleceği söyledi Kassandra. O gün iki kişi daha öldürülecekti. Biri kendisiydi. Ölümü bekleyeceğim diyerek saraya doğru ilerledi. O uğursuz eve girmesine engel olmaya çalıştılar ama boşunaydı. Kapılar onun da üstüne kapandı. Bir süre sessizlik kapladı her yanı. Sonra acı çeken bir adamın sesi duyuldu ansızın. ''Tanrım, vuruldum.'' Sonra yine sessizlik. Yaşlılar korku içinde birbirine sokuldular. Kralın sesiydi bu. Ne yapsalardı? ''Kapıyı kırın, çabuk, çabuk.'' diye bağırırlarken kapılar açıldı. Kraliçe eşikte duruyordu. Elbisesi, elleri, yüzü koyu kan lekeleriyle kaplanmıştı Clyta Imestra'nın. Kendine güvenir bir hali vardı yine de. ''Kocam ölü yatıyor içeride.'' dedi. ''Kendi elimle cezasını verdim.'' Elbisesinde, yüzünde onun kanının lekeleri duruyordu işte. Kendini savunacak değildi. Çocuğunu öldüreni öldürmüştü, o kadar. Sevgilisi gelip yanında durdu. Thaestes'in en küçük oğlu Agistos. O korkunç şölenden sonra doğmuştu. Agamemnon'a kim beslemezdi ama çocukları öldürterek şölen sofrasına koyan Atreus ölü olduğuna göre cezayı oğlu çekmeliydi. Kraliçe ile sevgilisi kötülüğe kötülükle son verilemeyeceğini bilirlerdi. Yine de bu ölümün yeni kötülükler doğuracağını akıllarına bile getirmediler. Artık ikimiz de kan dökmeyeceğiz dedi Clyta Imestra. Bundan böyle ülkeyi biz yöneteceğiz. Her şey yoluna girecek. Boş bir umuttan başka neydi ki bu? Aipagenia'nın iki kardeşi vardı. Elektra adlı bir kızla Orestes adlı bir delikanlı. Orestes orada olsaydı Agistos ne yapar yapar öldürürdü onu. Ama delikanlı güvenilir bir dostun yanına yollanmıştı. Kızı öldürmeyi Agistos kendine yakıştıramadı. Ona acı çektirmekle yetindi. Tek umudu vardı Elektra'nın. Bir gün Orestes gelip babalarının öcünü alırdı belki. Agistos ölmeliydi. Ama onun suçu annesininkinin yanında ne kadarcık kalıyordu ki? Babanın öcünü almak için anneyi öldürmek doğru muydu? Uzun yıllar boyunca Clyta Imestra ile Agistos egemenliklerini sürdürürlerken günlerini hep acı acı düşünerek geçirdi Elektra. Orestes daha da büyüyüp kılıç kullanacak çağa gelince durumunun ne kadar güç olduğunu anladı. Bir oğlun babasını öldürenleri öldürmesi en başta gelen ödeviydi. Ama annesini öldüren insana ölümlüler de ölümsüzler de canavar gözüyle bakarlardı. En kutsal ödevi en büyük suçla sıkı sıkıya bağlanmıştı. Doğru olanı yapmak isterken iki kötü yoldan birini seçmek zorunda kalacaktı. Ya babasını unutacak ya annesini öldürecekti. İçini yakan kuşkuya dayanamayarak yola çıktı Orestes. Delphoi'ye gidip Apollon'a akıl danışacaktı. Duru sesiyle Tanrı ona yol gösterdi. Öldürenleri öldür, ölüme ölümle karşılık ver, eski kanlara kanla. Orestes anlamıştı artık. Demek uğursuzluk onun da başındaydı. Kendi sonunu düşünmeden öç alması gerekiyordu. Çocukluğundan beri görmediği evine gitmek için yola çıktı. Arkadaşı Paylades de yanındaydı. İkisi birlikte büyümüşlerdi. Öyle her arkadaşlıkta rastlanmayan bir sevgiyle bağlıydılar birbirlerine. Elektra bilmiyordu onların geleceğini ama umudunu kesmemişti. Bir gün babasının mezarına varıp sunular sundu. Tanrılara yakarmaya başladı. Ne olur evine yollayın Orestes'i. İşte o sırada Orestes belirdi yanı başında. Ben senin kardeşinim dedi. Bak işte ayrılırken örüp bana verdiğin pelerin. Elektra inanmamıştı bile. Yüzü tıpkı babamın yüzü diye haykırdı. Sonra acı yıllar boyunca kimsenin kendisinden istemediği sevgiyi sundu kardeşine. Hepsi senin şimdi. Ölen babama duyduğum sevgi, anneme verebileceğim sevgi. Zavallı kardeşimin sevgisi zalimce öldürülen. Hepsi senin şimdi, yalnız senin. Orestes o kadar düşünceliydi ki kardeşinin dediklerini duymadı bile. Onun sözünü keserek içini döktü, yüreğini yakan düşünceleri açtı. Üçü bir olup neler yapacaklarını tasarladılar. Orestes'le Paylades saraya giderek Orestes'in ölüm haberini vereceklerdi. Clyta Imestra ile Agistos çok sevineceklerdi buna. Habercileri görmek isteyeceklerdi. Bir kere saraya girsinler gerisi kolaydı. Böyle birdenbire ortaya çıkışları kraliçeyi öyle şaşırtacaktı ki iki arkadaş kılıçlarına güveniyorlardı. Saraya alındılar. Bir süre sonra kapılar ağır ağır açıldı. Clyta Imestra çıktı. Merdivenin başında kıpırdamadan durdu. Ansızın bir gürültü koptu içeride. Tutsaklardan biri dışarı fırlayıp, ''Efendimiz'' diye bağırdı. ''Aldattılar sizi. Orestes burada, işte. O zaman her şeyi anladık, Clytemnestra. Bir balta getirmesini buyurdu tutsağa. Kendisini savunmaya kararlıydı. Ama baltayı eline alınca vazgeçti bundan. Kılıçlı bir delikanlı gelmişti yanına. Kılıçtaki kanın kimin kanı olduğunu anladı. Kabzayı tutan eli tanıdı. Birden başka bir şey geldi aklına. Kendini başka türlü savunacaktı. Karşısındaki adamın annesi değil miydi? Dur oğlum dedi ona. Göğsüme bak. Kaç kere başını oraya dayayarak uyumuştun. Daha dişlerin çıkmamışken küçücük ağzınla süt emdin göğsümden. Öyle büyüdün. Ah Pleiades diye haykırdı Orestes. Benim annem o. Bağışlasam olmaz mı? Arkadaşı, olmaz dedi kesin bir sesle. Apollon böyle buyurdu. Tanrıların sözünden çıkılmaz. Peki dedi Orestes. Sonra annesine döndü. Hadi gel benimle. Clytemnestra için yapılacak bir şey kalmamıştı. Oğlunun ardından saraya girdi. Orestes dışarı çıktığı zaman avluda bekleşenler ne yaptığını sormadılar bile ona. Ağızlarını bile açmadan acıyarak süzdüler delikanlıyı. Orestes onları görmüyordu. Gözleri ötelere takılmıştı. Güçlükle konuştu. O adamı öldürdüm. Suçum yok bunda. Alçağın biriydi. Ölmesi gerekiyordu. Ama annem, acaba suçlu muydu? İşlemiş miydi bu günahı? Annemi öldürdüm diyorum size. Ama sebepsiz yere değil. Alçaklık edip babamı öldürmüştü çünkü. O korkunç görüntülere dikiliydi gözleri. Bakın diye bağırdı, bakın. Kadınlar var orada. Saçları kara yılanlara benziyor. Kapkara. Sana öyle geliyor dediler. Kadın filan yok burada, korkma. Görmüyor musunuz diye haykırdı Orestes. Bana öyle gelmiyor. Annem yollamış. Görüyorum onları. Çevremde toplanıyorlar. Kan damlıyor gözlerinden. Bırakın, bırakın beni. Sonra görünmeyen düşmanlarıyla kaçıp gitti oradan. Ülkesine döndüğünde yıllar geçmişti. Birçok yer dolaşmış, ardından gelen korkunç görüntülerden kurtulamamıştı. Çektiği acı çökertmişti onu. Ama her şeyini yitirirken bir kazancı olmuştu. Acı çok şeyler öğretti bana diyordu. Her günahtan kurtulunabilirdi. Bunu öğrenmişti bir kere. Annesini öldürdüğü halde tertemiz olabilirdi yeniden. Apollon Athena'ya yolladı onu. Tanrıçaya açılsın istedi. Yalvarmaya gidiyordu. İçi güvenle doluydu. Arınmak isteyenler geri çevrilmezlerdi. Üstelik yıllardır çektiği acı suçunun kara lekesini soldurmuştu iyice. Duyduklarımı tertemiz dudaklarla anlatacağım Athena'ya diyordu. Athena onun yakarışını dinledi. Apollon da delikanlıdan yanaydı. Yaptıklarından ben sorumluyum dedi. Benim buyruğumla öldürdü. Orestes'in ardından gelen korkunç görüntüler, Erinsler delikanlıyı suçlu görüyorlardı. Orestes onların suçlamalarını soğukkanlılıkla dinledi. Annemin ölümünden Apollon değil ben sorumluyum dedi ama suçumun cezasını çektim, arındım. Atreus soyundan gelen hiç kimse böyle sözler söylememişti daha önce. Suçundan ötürü acı çekerek arınma yolunu aramamıştı. Athena Orestes'in dileğini kabul etti. Öçten yana olan Erinsleri de öyle bir kandırdı ki bu bağışlama sonucunda onlar da değiştiler. Yakaranları koruyan iyiliksever, Ömenidler oluverdiler. Delikanlı günahlarından kurtulunca uzun bir süredir aileyi kasıp kavuran uğursuzluk da yok oldu. Athena'nın tapınağından arınmış olarak çıktı Orestes. Artık ne o ne de ondan sonrakiler geçmişin dayanılmaz gücünün etkisiyle kötü yola sapmayacaklardı. Atreus soyunu saran lanetin sonu gelmişti. Aipagenya Taurisler arasında. Bu öykü 5. yüzyılın oyun yazarlarından Euripides'in iki oyunundan alınmıştır. Başka kaynak yoktur. Yunanlılar insanların kurban edilişini anlatan öykülerden hiç hoşlanmazlardı. Bu iş ister öfkeli tanrıları yatıştırmak, ister toprak ananın ekinlerini yeşertmek için yapılsın, korkunç bir şeydi onların gözünde. Kurban isteyen tanrı kötü bir tanrıydı. Euripides'in sözleriyle kötülük yapan tanrılar tanrı değildi. İşte bu yüzden Aipagenya'nın Olise kurban edilişini anlatan başka bir öykü yaymak gereği duyuldu. Eski öyküye göre Yunanlılar Artemis'in sevdiği yabani hayvanlardan birini öldürmüşler, Tanrıçanın gözüne yeniden girebilmek için de genç bir kızı kurban etmek zorunda kalmışlardı. Ama sonraları bunun Artemis'e atılan bir iftira olduğuna karar verildi. Küçük çaresiz yaratıkların koruyucusu, ormanların koruların güzel tanrıçası böyle bir şey ister miydi hiç? Öykünün sonu hemen değiştirildi. O listeki Yunanlı askerler Alpegenya'nın ölümü beklediği odaya girince kızı annesiyle yan yana buldular. Alpegenya annesinin kendisiyle mihraba kadar gelmesini istemedi. Benim için de senin için de böylesi daha iyi dedi. Clytemnestra odada tek başına kaldı. Bir süre sonra koşa koşa bir haberci geldi yanına. İyi haberlerim var size diye haykırdı. Kızınız kurban edilmedi. Rahip onu kesmeye hazırlanırken orada bulunan herkes önüne bakıyordu. Rahibin çığlığını duyunca başımızı kaldırdık. Kızınız ortalarda yoktu. Boğazı kesilmiş bir geyik titriyordu mihrabın önünde. Rahip, bu olsa olsa Artemis'in işidir dedi. Tapınağında insan kanı istemez o. Kurbanı kendisi buldu, dileğimizi kabul etti. Rahip böyle dedi kraliçem. Ben de oradaydım. Kendi gözlerimle gördüm. Kızınızı tanrılar kaçırdı. Ama Alpegenya gökyüzüne çıkarılmadı. Artemis Karadeniz kıyılarındaki Taurus ülkesine götürdü onu. O sıralarda önlerine çıkan her Yunanlıyı tanrıçaya kurban eden yabani insanlar yaşıyordu Taurus'te. Artemis Alpegenya'nın sağ kalması için elinden geleni yaptı. Onu tapınağına rahibe diye koydu. Günün birinde kıyıya bir Yunan gemisi yanaştı. Denizcileri fırtına atmamıştı oraya. Kendi istekleriyle gelmişlerdi. Oysa Taurus'lilerin yakaladıkları Yunanlılara neler yaptıklarını bilmeyen yoktu. Mutlaka önemli bir sebep vardı gelmelerinde. Şafak sökerken iki delikanlı gemiden inip gizlice tapınağa doğru yürüdüler. Soylu kişiler oldukları besbelliydi. Kral oğullarına benziyorlardı. Yalnız birinin yüzünde çektiği acıların izleri okunuyordu. ''Tapınak bu değil mi?'' Pylades diye sordu arkadaşına. ''Evet Orestes'' dedi öteki. ''O uğursuz yer burası olacak.'' Orestes günahlardan kurtulduktan sonra gelmişlerdi buraya. Bu öyküye göre Erinslilerden bazıları Athena'nın kararını beğenmemişler, delikanlının yakasını bırakmamışlardı. Belki de kendisine öyle geliyordu. Yalnız bu karardan sonra rahata kavuşamamıştı. Ardından gelen düşmanlar azalmıştı azalmasına ama yok olmamıştı. Umutsuzluk içinde Delphoe'ye gitti. Apollon'un bakıcısı yol gösterdi ona. Ölümü göze alması gerekiyordu. Taurus'taki Artemis Tapınağı'na girmesi, Tanrıça'nın kutsal heykelini getirmesi şarttı. Ancak heykeli Athena'ya astığı zaman rahata kavuşup görüntülerden kurtulacaktı. Pylades bu tehlikeli yolculukta onu yalnız bırakmadı. Tapınağa vardıkları zaman geceyi beklemenin daha doğru olacağına karar verdiler. Gün ışığında mutlaka görürlerdi. Karanlık kuytu bir köşeye saklandılar. Haberci gelip de iki genç Yunanlı'nın biraz sonra kurban edileceklerini söylediği zaman her günkü işlerini yapıyordu Alpegenya. Törene hazırlanması gerektiğini anlayınca tüyleri ürperdi. Akan kanı kurbanların çektiği acıyı hatırladı kızcağız. Ölümsüzler hiç böyle şey ister mi diye düşündü kendi kendine. İnanmam buna. Taurus'un kana susamış insanları kendi suçlarını tanrılara yüklemek istiyorlar.